Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.
Merhabalar Seyfettin Bey, günaydın.
Günaydın.
Günaydın Seyfettin Bey.
Can da var bugün.
Alo.
Duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz Seyfettin Bey?
Duyuyoruz, duyuyoruz. Evet.
Tamam. Evet, buyurun. Bugün ne konuşuyoruz?
Valla bugün işsizliği konuşacağız. Çünkü pazartesi günü her ay olduğu gibi TÜİK ayın 10'uydu. İş gücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik artık bir numaralı sorunu tabii Türkiye'nin. Çünkü pek çok hem kısa vadeli hem uzun vadeli etkileri olacak. Özellikle yoksullaşma açısından çok ciddi bir sorun haline geldi. Tabii bir de işsizliği takip etmek de zorlaştı bunu. Korona koşullarında malum istihdamda mı değil mi? Kaç kişi istihdamda? Milyonlarca kişi neden iş aramıyor? İşini kaybettiği halde. Bütün bunlar tabii zorlaştırdı. Daha doğrusu daha karmaşık hale getirdi işsizlik göstergelerini, işsiz sayısını ve işsizlik oranını. O bakımdan işsizliği tabii biz her ay konuşuyoruz açıklandıktan sonra istatistikler. Şimdi pazartesi günü Mayıs ayı açıklandı. Mayıs dönemi daha doğrusu, ayı demeyeyim. Malum bunu tekrarlıyorum her defasında ama hatırlatmakta yarar var. TÜİK her ay açıklıyor ama açıklanan dönem diyor zaten. Mayıs dönemi Nisan, Mayıs, Haziran'ın ortalaması. Yani işte bu korona salgınının pik yaptığı dönemi kapsayan istatistik söz konusu. Bir kez daha gene hatırlatayım çünkü bu da büyük tartışmalara neden oluyor. Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranını başta açıklıyor TÜİK. Medyada genellikle buna odaklanıyor. Ona bakarsanız 12,9 geçen yılda %12,8'den 12,9'a çıkmış. Bu tabii son derece yanıltıcı bir gerçeği yansıtmaktan uzak bir rakam. Onun için bir kere her şeyden önce mevsim etkilerinden arındırılmış rakamlarla takip etmek doğru. Biz de öyle yapıyoruz her Açık Gazete, her ayki işsizlik Açık Gazete programında. Şimdi ne oldu? Özetle hemen belirteyim. Genel işsizlik oranı 13,8'den Nisan döneminde 13,8'de 14'e çıktı. %14'e. Ama belki daha iyi bir gösterge olan tarım dışı işsizlik oranı. Yani tarımı çıkartırsak yeniden işsizlik oranına baktığımızda %16,1'den 16,4'e çıktı. Şimdi bu tabii hiç küçümsenecek bir artış değil. %16,4 seviyesi de yüksek aslında ve endişe verici. Şöyle de özetleyeyim, bir bilanço yapacak olursak Şubat'tan itibaren Şubat'ta 14,7 idim. Tarım dışı işsizlik oranı 16,4'e çıktı. Şimdi gene de tabii bu artış ciddi bir artış ama tam ne olup bittiğini yansıtmakta uzak bir şey, gelişme bu. Çünkü korona döneminde şu oldu, bir işsizlik bir taraftan artarken diğer yandan istihdam kaybında çok ciddi bir şey çıktı, çöküş çıktı ortaya. Açık istihdam kaybından söz ediyorum. Şöyle özetleyebilirim. Toplamda 2 milyonun üzerinde, 2 milyon aşağı yukarı 100 bin istihdam kaybı oldu Şubat'tan bu yana. En sonunda 136 bin. Tabii bu Mart ve Nisan dönemlerinde istihdam kayıpları 1 milyona yaklaşmıştı her dönemde. Sonuçta Mayıs'a geldiğimizde Nisan'a kıyasla sadece 136 bin tarım dışı sektörde istihdam kaybı. Bir istihdam kaybı devam ediyor ama tabii ciddi bir yavaşlama oldu. İşte malum bunu tekrarlamaya herhalde gerek yok. Dinleyiciler de biliyorlar, Mayıs'tan itibaren, Mayıs sonuna doğru yeniden karantina önlemleri hafifletildi, gevşetildi. Çünkü ekonomi tahammül edemeyeceği bir noktaya doğru gidiyordu. Bu doğru mu yanlış mı, o da ayrı bir tartışma ama sonuçta istihdam kaybı hemen hemen durgunlaştı. Bunu 136 bin. Fakat ilginç olan şuydu, onun için normal işsiz sayısı ve işsizlik oranları, bu arada işsiz sayısında söyleyeyim 4 milyon civarında adeta duruyor. Çünkü bu kadar istihdam kaybı yaşanırken aslında işsiz sayısı, yani iş arayan sayısı, tanım icabı Uluslararası Çalışma Örgütü'nün tanımına göre işte iş aramak, işsiz sayılmak için belli koşullar var hani halk iş gücü anketinde. Ama esas koşul iş arıyor olmak aktif olarak. Bu sayı hemen hemen yerinde saydı. Sadece 62 bin işsizlik, işsiz sayısında artış var Mayıs ayında. Bu tabii tuhaf bir durumdu. Neden böyle oluyor?
Hani evet, siz zaten T24'te çıkan yazınızda işsizler adeta buharlaşıyorlar.
İşte evet, bu deyimi kullanıyorum ben bu son 4 aydır. Tabii insanlar şeyde, anketlerde, istatistiklerde buharlaşamayacağına göre başka bir statüde yer alıyorlar. Odanın da ne olduğu belli. Çünkü TÜİK aynı zamanda yani bütün Ulusal İstatistik Enstitüleri gibi Uluslararası Çalışma Örgütü'nün zaten standardı bu. Ümidi olmadığı için yani onu da soruyor ankette, diyor. İşte çalışıyor musun? Çalışmıyorum diyor. Peki iş arıyor musun? Aramıyorum. Peki neden aramıyorsun diye de sorulduğunda verilen cevap, ya ümidim yok, iş bulma ümidim, onun için aramıyorum diyor. Bunların sayısında çok ciddi bir artış oldu. Şubat'ta aşağı yukarı bunlar 880 bin civarındaydı. 1 milyon 360 bine çıktı Mayıs dönemi itibariyle. Ama bir de iş aramıyorum, aslında çalışmayı arzuluyum, çalışmak istiyorum ama çeşitli nedenlerle aramıyorum. Bunların ailevi nedenler de olabilir vesaire. Bunların sayısında da iki kata yakın bir artış oldu. Neredeyse 3 milyona dayandı. Şimdi tabii hani nereye gitti bu istihdamı kaybedenler, işini kaybedenler? İşte çok büyük ölçüde tabii bu gruplarda yer aldılar. Dolayısıyla hani işçi sayısı 4 milyon ama aslında işçi sayısı 6 milyonun üzerinde, 7 milyona yakın işsiz sayısı, 7 milyon civarında. Dolayısıyla işsizlik oranında %16.4'ün tarım dışındaki, 16.4 en son rakam, bu oranın bir hayli üstünde. Bu hesapları böyle yaptığınız zaman %20'lerin üstüne çıkıyorsunuz. Tabii bunu daha önce de belirttim, bu ciddi bir şey kaybı, beşeri sermaye kaybı. Çünkü uzadıkça işsizlik, yeniden iş bulma vasıflarını kaybederler, yeniden iş bulma çok zorlaşır. Bunlar bilinen olaylar. Tabii daha bu noktaya gelmedik ama oraya doğru gidiyoruz. Bir de ikinci bir şey daha var. Bu buzdağı metaforunu kullandım daha önce de. Yani bir buzdağı gibi, buzdağı haline geldi adeta iş gücü piyasası bizim. Bir suyun üzerinde görünen kısmı var işsizliğin. İşte bunu söyledim, sayısı 4 milyon, işte tarım dışı oran 16.4 geldiğimiz nokta, ya da genel işsizlik oranı %14. Ama bir de suyun altındaki kısım var. Yani bu suyun altındaki kısmın bölümü, dediğim gibi, aslında işini kaybetmiş ama iş aramıyor. İş aramadığı için işsiz sayılmıyor, işsiz olarak kayda geçmiyor daha doğru söylediğim. Bunlar da 2 milyonu geçti, daha doğrusu artışı 2 milyonu buldu. Ama bir de istihdamda görünen ama aslında işte işsiz mi değil mi, istihdamda mı değil mi, bir tartışma, bir gri alan oluştu. Çünkü malum biliyorsunuz, kısa çalışma ödeneğinin koşulları gevşetildi. Son rakam 3,5 milyonu geçmişti bu kısa çalışma ödeneğinde. İşte devlet ücretin %60'ını ödüyor. Ondan sonra ne kadar çalışıyor bunlar, o da şüpheli. Bir kısmı belki düşük bir mesaiyle çalışıyor ama büyük çoğunluğu, ben çevremden de biliyorum, hiç çalışmıyor. Bir de tabii bunun da yetmeyeceği görüldü. Mayıs ayında, Nisan sonuydu galiba değil mi, işten çıkarma yasağı getirildi. Evet. Ama işten çıkarma yasağıyla birlikte ücretsiz izne de çıkartabilirsiniz dendi. İşveren de tabii bu fırsatı kullandı. Ücretsiz izne 1 milyon 700 bine ulaştı ücretsiz izne yollananlar. Şimdi bunları topladığınız zaman 5 milyon 200 bin buzdağının işte suyun altında doğrudan görünmeyen bir bölümü daha var. Bunların sayısında da çok ciddi artış oldu. Dediğim gibi 5 milyon 200 bini buldu. Bu 5 milyon 200 bin işsiz ne isterseniz ilave ederseniz işte 12 milyon 13 milyonu buluyor işsiz sayısı. Etmezseniz edenler var. Ben çok taraftar değilim, bunu ayrı görmek gerekir diye düşünüyorum ama son yazımda da belirttim, bu bir saatli bomba sonuçta. Çünkü bu şeylerin devlet desteğiyle bunlar istihdamda tutuluyorlar, öyle diyelim tırnak içinde. Tabii milyarlar harcıyor devlet her ay. Kısa çalışma ödeneğine, dediğim gibi ücretlerine %60'ını ödüyor. Öbür tarafta ayda 1176 lira veriyor. Bunlar tabii komik 1176 lira rakam ama 1 milyon 700 bin kişiye her ay 1176 lira verdiğiniz zaman tabii ki bütçede ciddi yük oluşturuyor. Bütçe açıkları ciddi artmaya başladı. Bu açıkları ilelebet sürdüremezsiniz, artmasına izin veremezsiniz. Dolayısıyla daha ne kadar gücü yetecek devletin bu statüleri, bu destekleri sürdürmeye, orada bir soru işareti var. Ama eninde sonunda ümidi şu, şimdi biliyorsunuz bu 3 ay önce 3 aylık bir süre verilmişti. Sonra bu süre işte Temmuz'da bitmek üzereyken tekrar Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle tekrar uzatıldı ve Cumhurbaşkanı'nın aslında 2021'in galiba Haziran'ına kadar uzatma yetkisi de verildi ama şimdilik bir 3 ay daha uzatıldı. 3 ay sonra şunu umuyorlar tabii yönetim, hükümet, ekonomi yeterince canlanacak değil mi? Sayın Bakan'a da inanacak olursak çok ciddi bir canlanma içindeyiz. O zaman sorun olmaz. Bu 5 milyonluk hani saatli bomba dediğim kitlenin tümü istihdamda, gerçek istihdama döner, işlenmişten çıkarılmaz. Ama bu inandırıcı değil. Onun için saatli bomba diyorum. Çünkü canlanma bakanın iddia ettiği gibi güçlü değil görünen. Dünyada da böyle, sadece Türkiye'ye özgü değil. Çünkü ciddi gelir kayıpları da oluştu. Ayrıca hala bazı ekonomik faaliyetler, siz ne kadar serbest bırakırsanız bırakın, canlanmayı yapamıyor. Şimdi, turizm böyle örneğin çok Türkiye ekonomisi açısından önemli. Tamam, konutta, otomobilde faizler nedeniyle çok düşük faizler. Onların da zaten sonuçta faturası şey olarak geldi. Döviz kurunda muazzam artış olarak geldi. Enflasyonu arttırdı. %12'yi buldu, geçti. Büyük bir ihtimalle devam edecek artmaya. Buna karşılık şimdi döviz kurunu tutabilmek için faiz de arttıramıyor Merkez Bankası. Eli kolu bağlı. Ne yapıyor? İşte başka yollar kullanmaya çalışıyor. Bir de krediler, o büyük kredi patlaması nafren yapıldı. Mevduat faizlerini de bankalar arttırmaya başladı. Ya uzun lafın kısası şunu söylemeye çalışıyorum. Hani bu suni bir şekilde ya da dopingli bir şekilde canlandırmaya verilen destekler de başka tabii arızalar yarattı. O arızalar yüzünden o destekler iniyor. Aynı şey bütçe açıkları için de geçerli olacak önümüzdeki aylarda. Eğer yeterince canlanma yoksa bu 5 milyon küsur yani işten çıkarma yasağı bittiğinde ve devlet de artık ben ücretsiz izin parası vermiyorum, ücretsiz izne çıkarılanlara para vermiyorum dediğinde bunların bir kısmı ya iş aramaya koyulacak ya iş gücü piyasasından çıkacak. İşte biraz önce o sözünü ettiğim 2 milyon hani çalışmak istiyor ama iş aramıyor ya, onlara katılacak ya işsizler ordusuna katılacak. Ceza kısa çalışma ödeneğinde aynı orada daha büyük bir kitle var. 3,5 milyon küsur. Onların da bir bölümü, belki önemli bir bölümü işsizler ordusuna katılacak. O zaman bu sözünü ettiğimiz hani resmi hesaplar ya da dar işsizlik oranı hesapları böyle durmayacak. %20'leri geçebilirsiniz o zaman. Bu tabii çok ciddi bir tehdit. Hani büyük belirsizlikler var. Ama,
bu belirsizlikler konusunda ben bir şey sormak istiyorum size.
Tabii.
Şimdi 2000'li yıllar neredeyse tamamen AKP hükümetleriyle geçirdik ve en büyük avantajı ekonomik durumdu aslında. Bu kadar uzun süre iktidarda.
2000 aşağı yukarı 11'e 12'ye kadar aşağı yukarı öyleydi. Evet.
İşsizlik meselesinde ise hani belki Avrupa Birliği'ndeki işte düşük %3-4'lere kadar inemedi hiçbir zaman. Ama gene de işte %10'un altında uzun bir süre seyretmişti. Şimdi hani şu anda %20'lere varmış olabileceğinden söz ediyoruz.
Evet, evet.
Türkiye tarihinde benzer yani bu rakamlara ulaşıldığı dönemler oldu mu? Oralarda neler oldu eğer varsa böyle dönemler?
Haklısınız, bu soruyu sormakta önemli bir soru. Tarihinde hiç böyle bir şey deneyimlemedi Türkiye. Yani zaten bir kere çok eskilere giderseniz tarım ağırlıklı
toplum.
Tarımda da yani yoksulluk var ama işsizlik yok. İyi kötü çalışıyor herkes tarlada. Onu geçelim ama 2000'li yıllardan bu yana böyle bir şey yaşanmadı. En kötü.
Yani bunu aslında biz hep birlikte ilk kez yaşıyoruz böyle bir deneyim. Her beş kişiden birinin.
İşsizlik, evet. İşsizlik. Bir kere bir tarım dışı işsizlik oranının en zirve yaptığı dönem şeydi. 2009'u Nisan ayıdır yanılmıyorsam. Hani bu küresel kriz geldi vurdu Türkiye ekonomisini. 4 çeyrek bir daralma oldu. Onun zirve noktası %16 6 mıydı? 16.5 miydi? Neydi? Yani şimdi hemen hemen biz o zirveye geldik zaten Mayıs itibarıyla. Bunun ötesini yaşamadı daha yükseğini. Ki büyük bir ihtimalle biz yaşayacağız. Şimdi ama başka bir önemli bir şey var. Türkiye ilk defa, şimdi bu 2001'de de aslında malum işte kriz, işsizlik, istihdam kayıpları, işsizlik patlıyor. Keza 2008 sonbaharından itibaren aynı şey yaşanıyor, işsizlik patlıyor. Fakat bunların hepsinin ardından, bu büyük kriz ve işsizlik patlamalarının ardından çok hızlı bir canlanma geldi. Şimdi nedenleri üstünde durmayalım. 2001'de işte malum IMF muazzam o zaman hiç görülmemiş bir şey verdi, para verdi, 40 milyar dolar ve çok ciddi bir program, Kemal Derviş geldi. Büyük reformlar yapıldı. 2002'de bir yıl içinde telafi etti kayıpları. İşsizlik açısından da öyle oldu. Keza 2008-2009'da daha farklıydı. Şeye boğulmuştu uluslararası piyasa trilyonlarca dolar. Sonra da euro. Malum küresel krizle baş etmek için merkez bankaları çok ciddi para bastılar. Onlar da nereye gidecekler? Faizler sıfıra gelmiş, hatta negatif olmuş uluslararası. Yani bize geldiler. O da 2010 yılında %9'u geçti büyüme oranı. O da hemen işsizliği tabii, büyük ekonomik büyüme demek, istihdam artışı demek, güçlü. Ardından tabii ki aynı şekilde işsizliği de düşürdü. Şimdi olay farklı. 2018 Şubat'ında başladı işsizlik artışı. Şimdi ben son 4 aydan söz ettim hani ne oldu bu korona günlerinde diye. Ama aslında işsizlik artışı 2018'in Şubat'ında başladı. Ve çok yüksek düzeylere çıktı. Hemen hemen zirveyi buldu 2009 zirvesini. Sonra bir kısmı canlanma 2019'da itibaren başladı. İşsizlik de düşüyordu ama hiçbir zaman Şubat 2018 düzeyine inememişti. Ama ardından pandemiden de önce, burası önemli, hani tüm günahları koronaya yüklemeyelim. Biraz önce de söyledim Şubat diye ama aslında Aralık'tan itibaren istihdamda bir gerileme başladı hafiften. Şubat'ta bu şiddetlendi. Daha Şubat dediğimiz Ocak, Şubat, Mart ortalaması. Daha ortada korona yok. Mart'ın ortasından itibaren etkilemeye başladı. ekonomik faaliyetlerde esas olarak Nisan ayında çok şey ettiler, bundan mağdur oldular. Dolayısıyla zaten öncesinde sorumluydu gelişme ama korona, hani tabir caizse, buna tam anlamıyla tuz biber ekti. Ve dediğim gibi 2020 büyük bir ihtimalle 2020 sonunda işsizlik rekor kırmış olacak ve 2021'de de büyük bir ihtimalle belki hafif hafif düşüşler başlayabilir ama biraz önce dediğim gibi bir saatli bombanın üstünde oturuyoruz. Yani şimdi diyelim ki istihdam tamam canlanma başladı, istihdam hafif hafif artacak, gerçi hala düşüyor ama önümüzdeki Haziran dönemi açıklandı, Temmuz dönemi açıklandı. Baktık 50 bin, 100 bin, 150 bin istihdam artışı var. Bu bir şey değil ki. İstihdam artışı başladıkça bu iş aramayanlar neyle geçiniyor? Bunlar geçen Mehmet Ali Yılmaz yazmış galiba esprili bir şekilde. Çok hoşuma gitti bunu. Bunlar diyor artık çalıştık bu kadar yeter deyip kıyılara tatil yapmaya mı gittiler diyor. Tabii ki gitmediler. Bunlar dönecekler iş gücü piyasasına. İş arayacak mı? Nasıl geçinecekler? Dolayısıyla yani işsizlik 2021'de de bana sorarsanız artmaya devam edecek. Bu durumda ne oldu? 2018, 2019, 2020, 2021. Nereden baksak en az 3-3,5 yıl. Büyük bir ihtimalle 4 yıl boyunca Türkiye toplumu yüksek işsizlik yaşamış olacak. Bunu daha önce hiç deneyimlemedi ve bununla nasıl baş edeceğini de bilmiyor. Şimdi bu işsizlik kolay. 4 milyon işsiz var. 2 milyonu da aslında işsiz ama iş aramıyor. İşte atıyorum 6 milyon. Öbür tarafta ücretsiz izne çıkarılmış, çalışmıyor, etmiyor. Ayda 1176 lirayla ancak suyun üstünde ya durabiliyor ya duramıyor. İşte ekle 7-8 milyon. Bu 7-8 milyon değil mi, ortalamada 7-8 ay işsiz kalıp idare etmesi başka, 2009'da olduğu gibi, 2008'de olduğu gibi bir yıl idare edebilirsiniz hatta belki, ama 4 yıl idare edemezsiniz, 2 yıl 3 yıl bile idare edemezsiniz. Buna karşı ne önlem var belli değil. Zaten küçük bir kısmı işsizlik tazminatı alabiliyor işsizlerin, aşağı yukarı 4'te biri bile değil, 5'te biri, 6'da biri alabiliyor. Çünkü koşulları çok ağır. Nitekim sendikalar DİSK başta olmak üzere diyor ki öncelikle bu işsizlik tazminatının koşullarını gevşetin, hatta bir dönem bütün işsizlere verin bu tazminatı diyor. Tabii yanaşmıyor, buna parası yok çünkü devletin. Öbür taraftan bu tazminatların da süreleri kısıtlı. En baba 10 ay alabiliyorsun ama büyük çoğunluğu 8 ay yararlanabiliyor. 8 ay bitiyor yavaş yavaş. Bunlar nasıl geçinecekler? Yani orada hakikaten çok ciddi bir toplumsal sorun var. Bir sosyal politika çıkması var Türkiye'nin.
Burada bir de galiba 2000'lerin başıyla, yani bu 2001 kriziyle kıyaslandığında sosyolojik de şöyle bir farktan söz ediliyordu. Yani kırkent ilişkisi. Aslında 2001 krizinden sonra hani böyle çok daha büyük bir sosyal patlamanın olmamasının bir nedeni olarak insanlar uzun süre işsiz kalmalarına rağmen kentlere, mesela köylerden böyle yiyecek gönderildi ya da ailelerini köylere gönderdikleri, oradaki topraklarına bir kısmının geri döndüğü söyleniyordu. Evet. Şimdi galiba bu ilişki de tabii 20 yıl içerisinde çok daha keskin bir şekilde kesilmiş.
Tabii canım, bu artık öyle köyden tabii yeni göç her zaman ne oluyor? Tamamen göç, ailenin tüm zaten geniş aileler de, bunlar tümüyle kalkıp gelmiyorlar. Bir ayak kalıyor orada, gerekirse onlardan destek görebiliyor. Hatta zaman zaman mesela şimdi tarıma hiç girmedim ama tarım istihdamı artmış. Şimdi sektör olarak baktığınız zaman tarım istihdamında 90 bin Nisan'dan Mayıs'a 90 binlik artış var. Bu aslında bu sevinilecek bir şey de değil. Ne güzel, tarımda istihdam artıyor. Büyük bir ihtimalle bu sorumluluk zaten. Çünkü
aslında tarım işçileri
yok ki, ne olacak? Yani Bir de tabii şu var, canlanma derken belki dinleyicilere onu da iletmekte yarar var. Tarım dışında 136 bin istihdam kaybı var dedim Nisan'dan Mayıs'a. Yani önceki iki dönemin kayıpları 1 milyona yakındı. biraz bir hayli yavaşladı kayıp ama var mı var. Fakat sektörler itibariyle durum ilginç. Sanayi 74 bin, hizmetler 174 bin. İstihdam kaybetmeye devam etti Nisan'dan Mayıs'a. Bir tek inşaatta 107 bin. Şimdi malum inşaat zaten o Şubat 2018'de başlayan işsizlik artışının baş sorumlusuydu. Şimdi neler olduğunu biliyorsunuz. Yaptılar. Ondan sonra satamadılar. Büyük bir çöküş yaşanmaya başladı. Üçte birini kaybetmişti inşaat kesimi çalışanlardan. Üçte birini. O zamandan beri de durgunluk içindeydi. Şimdi yavaş yavaş kıpırdanmaya başlıyor. Çünkü konut satışları o arada stoklarda bir miktar eritildi ama bu faizler özellikle kamu bankaları üzerinden negatif reel faizle, yani bundan banka bir şey kazanmıyor, aksine zarar ediyor. O tabii bir canlanma yarattı konut piyasasında. Bu istihdamda da gözüküyor, 107 bin. Ama şimdi tekrar arttırmak zorunda kalacaklar faizleri, ya da arttırmazlarsa kur ne olacak? Bütün bunlar, kur düşürülemezse ya da artmaya devam ederse enflasyon ne olacak? Yani çok ciddi çıkmazlarla karşı karşıya Türkiye ekonomisi ve bunun üzerine tekrarlamayayım söylediklerimizi. Bu sizin sorunuza dönecek olursak, yani 2020 sonunda 3 yıllık bir yüksek işsizlik döneminden geçmiş olacak Türkiye. Şimdi bunun yoksulluk üzerinde çok ciddi sonuçları olacak. Tabii yoksulluğu istatistiklerde izleyemiyoruz. Çünkü Eylül'ün bir önceki yıl, yani örneğin şimdi 2019, bu yılın Eylül ayında, 17 Eylül'de açıklanacak. O da şiddetli maddi yoksulluk. 2019 nispeten şeydi, hani bir toparlanma dönemiydi. 2018'den 2019'a onu söyleyeyim, yüzde ciddi bir artış görülmüştü zaten şiddetli maddi yoksullukta. 2019'da belki durmuştur yerinde ama 2020'de muazzam bir artış ben bekliyorum şahsen. Bir de gelir yoksulluğunda, yani gelirlerle ölçülen yoksulluğu 2 yıl geriden takip ediyoruz. Çünkü anketin yapıldığı, gelir ve yaşam koşulları anketinin yapıldığı yılda bir önceki yılın gelirleri soruluyor. Doğal olarak başka türlü yıllık geliri nasıl soracaksın adama? Dolayısıyla en son bildiğimiz şu anda 2018 zaten. O bakımdan daha doğrusu 2018'de bilmiyoruz da bu Eylül ayında öğreneceğiz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. İstatistiklerde yoksullaşma gecikmeli olarak öğrenilecek ama gözde görülür bir şekilde, değil mi? Sizin de herhalde çevrenizde izlenimiz, tabii bunlar ki İstatistik değil ama ciddi bir geçim sıkıntısıyla karşı karşıya ve bu her geçen gün durum düzelmedikçe, ekonomik durum yeniden normal gelirlere kavuşmadıkça bu milyonlar, durum daha da vahim olacak. Çünkü insanlar ya borçla idare etmeye çalışıyor ya işte biraz birikimleri varsa onları yiyorlar. Sonunda bunlar tükenince ne olacak?
Peki, süremizin sonuna geldik Seyfettin Bey.
Öyle mi? Evet.
Peki, çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.